15. ayrım, sayfa 269. Başka bir yerde şöyle sesleniyor Mevlana: "Yanımıza defsiz gelme, bizim düğünümüz var, kalk davulları çal." Bir şiirinde o, bütün varlığı raks eder bir halde görüyor. "Ey gönül yüksel, zerreler raks ediyor, ruhlar vecd içinde başsız ve ayaksız raks ediyor. Bu gök kubbesindekiler hep onun için raks ediyor. Gel, senin kulağına onların böyle raks ederken nereye gittiklerini söyleyeyim." Mevlana'nın düşünceleri ve sanatı hakkında da daha pek çok şey söylenebilir. Ben burada onun açtığı yolu kısaca göstermeye çalıştım. Bu yol sevgi ve neşe yoludur. Konuşmama onun fikirlerini çok güzel anlatan bir mısra ile son vereyim. Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Aşk annemizdir. Biz aşktan doğduk. Sayfa 270, başlık Yunus Emre ve bugünün meseleleri. Natanael, Allah'ı bütünden başka bir yerde arama, her varlık Allah'ı işaret eder. Lakin hiçbiri onu ayan etmez. Kendisine bağlandığımız her varlık bizi Allah'tan uzaklaştırır. Andrejit olmalı bu. Pek çok delikanlının aklını çelen o müthiş kitabına, dünya nimetlerine böyle başlar. Biz bu fikri çok iyi biliriz. Zira o Kur'an'da, İslamlığın en yaygın formüllerinde de vardır. Müezzin günde 5 defa insanlara Tanrı'dan başka yoktur tapacak diye ihtar eder. Bu da yeryüzünde bağlandığımız hiçbir şeyin Tanrı olmadığı manasına gelmez mi? Terki dünya, terki ukba, terki terk fikri tarikatların içinde söz ve hareket temi olarak çok işlenmiştir. Bu düşüncenin insan hayatı için hakiki değeri nedir? O nasıl bir ruh halinin eseri, neyin cevabıdır? Çağımızın en mühim meselesi nedir? Çağımız maddeye inanıyor, maddeye tapıyor. Neşe ve saadeti maddede arıyor. İlim maddenin birçok sırlarını çözdü. Teknik maddeyi işledi, bin bir şekil ve kalıba soktu. Madde modern felsefenin temel taşıdır. Materyalizm kainatta maddeden başka bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Büyük sanayi devresinde yaşıyoruz. Büyük sanayi demek maddenin en son imkanlarına kadar işlenmesi ve insanın emrine amade kılınması demektir. Çağımızın ana meselesini kısaca formüle etmek lazım gelirse, madde makine haline getirildi. Makine büyük sanayiyi kurdu, büyük sanayi insanı kendine esir etti ve içtimai sefaleti doğurdu. İçtimai sefalet ancak devletçilik sayesinde ortadan kalkabilir. Komünizm ile kapitalizm maddeyi esas tutmaları bakımından birleşirler. Çağımızın ızdırabı belki de meselelerin sadece maddi bakımdan ele alınmasından ileri geliyor. Egzistansiyelizmin iç sıkıntısına bu kadar ehemmiyet vermesi manasız değildir. Çünkü o bu asrın en büyük hastalığıdır. Hiçbir şey bu iç sıkıntısını gideremiyor. Asrımızın eğlence düşkünlüğüne bakınız. İnsanlık öyle sanıyorum ki hiçbir çağda aramızda olduğu kadar eğlenmemiştir. Fakat çağ eğlenceyi terk ediniz, arkasından korkunç olan korkunç can sıkıntısını bulacaksınız. Andrejit yukarıda zikrolunan cümlesinde Tanrı'yı arar gibi bir tavır alıyorsa da asıl maksadı insanı dünya nimetleri içinde dolaştırmak suretiyle teselli etmektir. Teşennüç kelimesi insanlığın bugünkü halini çok iyi anlatır. Vücut durmadan sarsılıyor, hareket ediyoruz. Fakat insan bu hareketinden ne kazanıyor? Bu meselelerle Yunus Emre'nin ne alakası var diyeceksiniz. Fakat o bizim ızdırabımızı çok yakından biliyor. Şu manada asrımızın belki bütün asırların meselesini ne güzel hülasa ediyor. Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bu mısrağı tekrar ettikçe çağımızın esas meselesinin burada toplandığını hissediyorum. Buradaki varlık kelimesini ister iktisadi planda zenginlik manasına, ister felsefi olarak egzisteme mukabile anlayınız. Netice değişmez. Andrejit'in tavsiye ettiği gibi muhtelif varlıklar arkasından koşarsak ızdırabımızı dindirebilecek miyiz? O kapitaliste kızmaz, acır. Zira Yunus Emre onun nasıl bir çıkmaza düştüğünü çok iyi bilir. Batmış dünya malına bakmaz ölüm haline, ermiş Karun malına zihi iş düş varlığı. Maddeci asrımıza Yunus'un gözüyle bakar isek, meselelerimizi başka bir şekilde ele almamız, belki de yeni bir hal tarzı bulmamız mümkündür. Sayfa 275, başlık Mukaddes Uçurum. Yunus bir uçurumda yatar. Onun yattığı yere yüksek tepelerden inilir. Gece yarısı yaylı araba korkulu yollardan sarsıla sarsıla düşerken uzakta ta derinlerde bir ışık gösterdiler. İstasyon dediler. Yunus'un türbesi onun yanındadır. Çocuk gözlerimle ona baktım ve ürperdim. Kulaklarımda bir efsanenin uğultusu vardı. Dağlar, taşlar, ağaçlar manasını bilmediğim bir ilahi söylüyorlardı. Köye yerleştikten sonra uçurum, Yunus, istasyon ve ben birbirimize kaynaştık. Zamanla orkestramıza daha başka sesler de karıştı. Gece ellerimizde ayran bakraçları trene çıkardık. Issız bozkır karanlığında seyyar ışıklı saraylar gibi birden karşımıza duruveren vagonlar bizi büyülerdi. Pencereden uyku içinde donmuş veya bir rüyadan bakar gibi çehreler uzanır, ölü gözler ile soğuk boşluğu yoklar, tekrar kayıtsız içeri çekilirlerdi. Bir şey göremezlerdi. Orada uçurumun içinde Yunus'un ve bizim bulunduğumuzu fark etmezlerdi. Nereden fark edeceklerdi? Etseler ne yapacaklardı sanki? Bu aydınlık masal kâşaneleri uzaklarda eriyince biz yine mağaralarımıza dönerdik. Kerpiç damlarımıza, uykularımıza, hastalığımıza ve sefaletimize. Yıllar var, bu uçurumdan nasıl çıktığımı bilmiyorum. Arabalar, evler, istasyonlar, şehirler, mektepler, kitaplar ve insanlar beni uzun bir vadiden geçirdiler. Bu vadide asırlarca yürümüş gibiyim. Bir daha dönmedim. Bir daha oraya dönmedim. Yaylığı tıpkı ilk gecede olduğu gibi yüksek tepeden iner, kulaklarımda anne sesiyle söylenen bir efsane uğuldar, dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar, o zaman manasını bilmediğim fakat şimdi çok iyi anladığım ilahi söylerler. Ben Yunus'um, biçareyim, dost elinden avareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk neyledi. Bu uçurum şarkısı beni her zaman ürpertti. Ben ona Yunus'un kendi ağzından dinledim. Ben biçare, baştan ayağa yare ve dost elinden avare Yunus'u gördüm. Ben bu uçurum türküsünü toprak yüzlerinde ruh yarığı gibi ela gözleri Yunus'unkinin tıpkısı olan insanlardan duydum. Bunaltıcı bozkır öylesi porsuk sularını kaynattığı zaman onlar toprağa uzanırlar, sıtmalı, çatlak ve yorgun sesleriyle bu türküyü mırıldanırlar. Ve harap türbesinde yatan Yunus da onlara karışırdı. Yıllar geçti, türlü şarkılar dinledim. Mesut evlerin pencerelerinden sızan şarkılar, meyhane şarkıları, ıssız sokaklarda söylenen Külhan Bey şarkıları, güzel kadınların, çirkin kadınların, çocukların, yaşlıların, artistlerin ve batmanların şarkılarını dinledim. Ağlayan, gülen, söven ve okşayan şarkılar. Fakat hepsi de kulaklarımda kaldı, ruhuma girmedi. Ama Yunusların şarkılarını hiç unutmadım. Kaç sabah Yunus ölmemiş, Yunus çoğalmış, köyler Yunus'la dolmuş hissiyle uyandım. Uyandım fakat etrafımda şehir vardı, şehirli vardı. Asfalt yolları pırıl pırıl, apartmanları göklere tırmanan, meydanları otomobil, kamyon, otobüs, tramvay, dilenci, fahişe, bey, işsiz, hamal ve talebeyle tıklım tıklım dolu şehir. Her biri kendi içine kapanmış, körler gibi dolaşan insanlar. Kendimi onlar arasında buldum. Yıllar var, büyük, sonsuz, karışık bir labirentin içinde çıkacak bir yol bulmak için uğraşıyorum. Zaman zaman içimdeki uçurum beni çağırır ve çıkış yeri benim der. Haydi atlayıver, korkma. Ve kalbim kendi kendine şöyle söylenir. Bir yaylaya binsem, kırbacı elime alsam, atlara de desem, yollardan geri dönsem ve o mukaddes uçuruma insem. Sayfa 278. Başlık Mehmetçik. Mehmetçik vatan hizmeti için tarlasını, sabanını, annesini, karısını, çocuğunu terk ederek ordunun hizmetine girmiş, devletin emirlerine mutlak surette itaat eden, onun gösterdiği gaye uğrunda ölen Türk köylüsünün müşterek adıdır. O köyünde alnının teriyle ekmeğini kazanan, devlete vergisini veren, misafirperver, iyi bir vatandaş, yurt müdafası bahis mevzu olunca her şeyini terk eden, kendi varlığını dahi onun uğruna feda etmekten çekinmeyen bir kahramandır. Bu iki büyük hususiyetiyle Mehmetçik, Türk milletinin gerçek ve üstün kuvvetini temsil eder. O hem reel hem ideal bir varlıktır. Ona baktığınız zaman Türk köyünün ve köylüsünün bütün ağır ve meşakkatli hayat şartlarını bulacaksınız. Fakat bu hayat şartları onu ezmemiş, bozmamıştır. Mehmetçik köy veya orada hayatının en zor durumları ortasında sakin, iradeli, asil ve kahramandır. Mehmetçik varlık şartları ve davranış tarzıyla bize tabiat ne kadar sert ve haşin olursa olsun ekmeğini ondan çıkaracaksın. Seni besleyen o, bir aile ancak toprak ve insanın çalışması sayesinde yaşar. Bu milleti bütün mazisi, hali hazırı ve istikbaliyle, bütün gerçeği, ideali ve hayat felsefesiyle temsil eden müşterek, gerçekten milli bir sembol varsa o Mehmetçik'tir. Türk bayrağı da manalı ve güzeldir. Tarihimizde yetiştirdiğimiz yüzlerce kahramanın şahsında da biz milli varlığımızı ifade eden meziyetler buluruz. Marşlar onun için söylenmeli. Şiirler Mehmetçik için yazılmalı, merasimler onun şehit kardeşleri için olmalıdır. Şunu da her an hatırdan çıkarmamalıyız. Mehmetçik dindardır, asırlardan beri dindardır. Anadan babadan dindardır. Şehit Mehmetçik'in bizden istediği içten veya dıştan söylenilmiş bir Fatiha'dır. Onun istediğini ondan esirgemek ne kadar hazin bir şey olur. Onun düşünce dünyasında buğdayını veren tabiat, vatan, millet, tanrı, mukaddes insanlar, kendi ruhu, hepsi bir terkip teşkil eder. Mehmetçiğin hayat felsefesini parçalamanız pek de güzel bir netice vermez. Bunun tehlikeli, bizzat Mehmetçik ve vatan için tehlikeli olduğunu zannediyorum. Mehmetçik şüphelerden uzaklarda, köylerde yaşar. Mehmetçik kışlalarda, dağlarda, tepelerde yaşar. Mehmetçik, seni tutsam şehirlere gelmezsin. Şehir seni korkutur ve ürkütür. Askerden, pazar günleri kaybolmaktan korkar gibi, arkadaşlarının elinden tutarak dolaşmanı gördüğüm zamanlar içim bir tuhaf olur. Ağlamak isterim. Mehmetçik hayatına karışmış, kaya gibi sağlam vücutlu, sağlam ruhlu insan, seni ancak kayaların diliyle anlatmak mümkün. Ta ki sokaktan geçen fahişeler ve fahişe ruhlu insanlar senin taş vücudundan esen bir rüzgarla sarsılsınlar, ürpersinler. Sen sükutun ve yalnızlığın adamı değil misin Mehmetçik? Eğer şehirde senin heykellerin olsaydı seni onlar anlarlar ve severlerdi. Ve senin canlı kardeşlerin geçerken onlara karşı koşarlar, ellerinden tutarlar. Biz de sizinle beraber dolaşalım, biz de sizin gibi olmak istiyoruz derlerdi. Sayfa 282, başlık kalabalık ve millet. Ben Orta Anadolu'nun eski tarihi bir kasabasında Sivrihisar'da doğdum. Birkaç kuşak önce yakın köylerden gelmişim. Zaten benim çocukluğumda Sivrihisar'da yarı köy sayılırdı. Kasaba civarında herkesin tarlası, bağı, bahçesi vardı. Akşam üzerleri kanlı ışıklar, toz bulutları içinde sürülerin ve sırtları şabla denilen bir çeşit yakacak otla yüklü dönen heyula gibi kadınların kasabaya girişlerini efsanevi bir tablo halinde hatırlarım. Kabilesinden çok uzak kalmış bir vahşi gibi o günleri hatırladıkça bugün yaşadığım hayata bakar, şaşar kalırım. Tarihin bütün safhalarını geçirmiş bir insana benziyorum. Günlük hayatın her anı en ince teferruatına varıncaya kadar dini, sihri merasimlerle örtülmüştü. Bunlar arasında çok garipleri olduğu kadar çok güzelleri ve derin manalıları da vardı. Ben o zamanlar harp yıllarıydı. Ben Yunanlıların kasabamızı nasıl yaktıklarını gözlerimle gördüm. Eli silah tutan erkeklerin hepsi askerdeydi. Kasabada yaşlı dedelerle kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Ekseriyet fakirdi. Ben en yüksek, en ulvi merhamet ve yardım duygusunu o yıllarda tanıdım. Bir sabah yaşlı bir komşumun elinde keser ve çiviyle kapımızın sarkan sövesini tamir ederken gördüm. İyilik hayatın içinde hava gibi, su gibi karışıyordu. Sonra büyük şehirlere gittim, oralarda okudum ve oralarda yerleştim. Orhan Veli, Boğaziçi türküsünde yanık yanık seslenir. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, yoksulluğum duyurmayın anama. Sinemada insan eğlenir ama perdeye bakarak etrafında kalabalık vardır. Bu kalabalığı teşkil eden insanlar arasında hiçbir hissi münasebet yoktur. Bu kalabalık ortasında eğlenirken bile insan kendisini yalnız ve garip hisseder. İstanbul'da tam 30 yıl bir tünelde yaşar gibi yaşadım. Tren, vapur, sokak, meydan, insan dolu kalabalık. Fakat herkes Leibniz'in montları gibi kendi içine kapalı. Erzurum'a gidince yıllar ve yıllar ötede kalan, çocukluğuma en ızdıraplı günlerde bile renk, neşe, sıcaklık ve sevgi katan, asil örf ve adetleri, şarkıları, türküleri, masalları, yiğitliği, insanlığı, hasılı bizi millet yapan her şeyi tekrar buldum.
Davulların top sesleriyle kalbim güm güm öttü. Zurnalarla içimin neşelerini haykırdım. Dadaşların barlarını seyrederken atlı akıncılarla beraber ufuklardan ufuklara koştum. Bir kış güneş gözlüğüm bozulmuştu. Taş mağazalarda bir kuyumcuya tamir ettirdim. Borcum ne kadar diye sordum. Asil çehreli usta, bunun için de para alınır mı bey dedi. 30 yıldan beri duymadığım bir hisle ürperdim. Bu benim çocukluğumda sesini çok iyi tanıdığım ulvi ruhlu Anadolu insanının sesiydi. Burada sizi uzaktan gün ışığı gibi sevgisiyle saran kalpler vardı. Burada insanlar binbir gizli bağlarla birbirine bağlıydı. Burada tıpkı benim eski tarihi kasabamda olduğu gibi kalabalık değil, millet benim milletim vardı. Onun içinde, onun ortasında yaşamaktan mesuttum. O insanın kalbini öyle bir sevgiyle dolduruyor ki bu sevgi bir kuvvet oluyordu. Ve bu kuvvetle insan gece gündüz iyi şeyler yapmak için çalışıyordu. Falan döken eteklerinde yükselen üniversiteye, onun şarkılarından, türkülerinden, masallarından, yiğitlik ve insanlığından bir şeyler katılarak ve orada batıdan getirilmiş bilginin ışıklarıyla karışarak yeni bir şeyler, yalnız Doğu Anadolu, yalnız Türkiye için değil, belki bütün insanlık için yeni bir şeyler doğacaktı. Bunu kuvvetle hissediyordum. Kitabın en arka sayfasını okuyorum. Bu kitapta Türkiye'nin eskimeyen davalarını bulacaksınız. Memleketimizin medeniyet, kültür, sanat, din, dil meseleleriyle her adımda karşı karşıya gelecek, düşünecek ve yakın mazi ile hal arasında sürekli bir mukayese, değerlendirme imkanına sahip olacaksınız. Cumhuriyetten önceki neslin, cumhuriyete yön veren neslin, cumhuriyet neslinin yani bugünkü neslin duyuş ve düşünüşlerinin nabzını, günah ve sevaplarını önünüze seren nesillerin ruhu, dünkü buhranlarımızdan bugünkü buhranlarımıza geçişi anlatıyor. Batı medeniyeti karşısında aldığımız tavrın, menşei doğulu olan kıymetlerimizin, Anadolu'nun iç dünyasını vücuda getiren kudretlerin muhasebesini yapıyor. Dergah Yayınları tarafından ilk baskısı 1967, son baskısı, 5. baskısı 1991 yılında yapılan Mehmet Kaplan'ın yazdığı Nesillerin Ruhu isimli kitabımız 285 sayfanın sonunda 15 ayrım olarak burada sona erdi.